Ayrım 2.
Zilim yoktur. Ne gerek var ki? Kapıyı kilitlemem hiç. Ya çıkacak olsanız? Çıkacak olsam da eve döndüğümde bir şey çalınmış mı çalınmamış mı diye bakmak heyecanlı oluyor. Chance gülerek İstanbul'dan getirilmiş olan bronz yılanı eline aldı. Komiser biraz alayla bununla az kalsın öldürülüyordum dedi. Chance yılanın kafasını tutamak olarak kullanıldığını, gövdesinin ise keskin bir bıçak olduğunu ayrımsadı. Şaşkınlıkla bu ürkünç silahın üzerinde parıldayan tuhaf süslemelere baktı. Berlah yanında duruyordu. Chance'ı uzun uzun ve düşünceli düşünceli süzerek, "Yılanlar gibi zeki olun," dedi. Sonra gülümsedi ve güvercinler gibi yumuşak. Usulca Chance'ın omzuna dokundu. "Uyudum ben, günlerden beri ilk kez, şu kahrolasıca midem." Chance, "Öylesine kötü mü?" diye sordu. Komiser soğukkanlılıkla, "Evet, öylesine kötü," diye yanıtladı. "Sizin evde kalmanız daha iyi olur Bay Berlah, hava soğuk, yağmur da yağıyor." Berlah gene Chance'a baktı, sonra güldü. "Saçmalık, görevimiz katili yakalamak, evde kalmam işinize gelirdi ya." Neydi köprüsünden geçtiklerinde Berlah, "Neden kente geçeceğinize Argerstal köprüsünden Zolkofen'e gitmiyorsunuz Chance?" diye sordu. "Daha kesirim olurdu. Tuvana Zollikofen bir yerden değil de Kerzers Erlah üzerinden gitmek istediğimden. Bu pek alışıldık bir yol değil Chance, pek alışılmadık da değil." Gene sustular, kentin ışıkları önlerinden kayıp gidiyordu. Ama Bethlehem'e vardıklarında Chance, "Hiç Schmid'le yola çıktınız oldu mu?" diye sordu. "Çok, o dikkatli bir sürücüydü." Berlah hemen hemen 110'u gösteren kilometre saatini düşünceli düşünceli baktı. Chance hızı biraz azalttı. Bir kez Schmid'le yola çıkmıştık. Şeytan gibi ağır sürüyordu arabayı. Arabasına tuhaf bir at taktığını anımsıyorum. O adı benzin alacağı zaman söylemişti. Acaba siz anımsıyor musunuz? Ben unuttum. Berlah arabasına mavi Charon derdi dedi. Charon, Yunan efsanesinden bir at değil mi? Charon ölüleri yeraltı dünyasına götürürdü Chance. Schmid'in ailesi varlıklıydı, oğullarını okutabildiler. Bizler gibi değil yani. Bu yüzden Sharon'un kim olduğunu da biliyordu ama biz bilmeyiz işte. Berlah ellerini paltosunun ceplerine sokarak gene kilometre saatine baktı. Evet Chance dedi, Schmid kültürlüydü, Yunanca ve Latince bilirdi. Ve öğrenim görmüş biri olarak büyük bir gelecek vardı önünde. Ama ben olsam gene de 100 kilometreyi aşmazdım. Gümmenen'den az sonra bir benzin istasyonu önünde araba birden durdu. Bir adam yardımcı olmak için yanlarına geldi. Polis dedi Chance, bir bilgi edinmek istiyoruz. Arabalarına doğru eğilen meraklı ve azıcık ürkmüş bir yüzü belli belirsiz seçebildiler. 2 gün önce arabasına mavi Charon adını takmış bir şoför buradan geçti mi? Adam şaşkın şaşkın başını salladı. Chance yola devam etti. Öbürüne sorarız. Kerzers istasyonunda da hiçbir şey bilmiyorlardı. Berlah bu yaptığınız çok anlamsız diye homurdandı. Erlah da Chance'ın şansı açıldı. Böyle birinin pazartesi akşamı oradan geçmiş olduğunu söylediler. Landeron'dan Neuenburg bir el yoluna saparlarken Chance, gördünüz mü dedi, şimdi Schmid'in pazartesi akşamı Kerzers Inns üzerinden geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Komiser, emin misiniz diye sordu. Tam bir delil göstermedim mi? Delil tam olmasa tam ama ne işe yarar ki Chance? Bu böyle, öğrendiğimiz her şey bize yardımcı olacak. İhtiyar bunun üzerine evet gene haklısınız dedi ve bir el gölüne baktı. Yağmur durmuştu. Neuwavil'den sonra göl sis bulutlarının arkasından ortaya çıktı. Ligert'e doğru saplılar. Chance, Lamboing'e sapan yolu aradığından arabayı yavaş sürüyordu. Şimdi üzüm bağlarından yukarıya doğru çıkıyorlardı. Berlah camı açıp göle doğru baktı. Peters adasının üzerinde yıldızlar parlıyordu. Işıklar suda yansıyordu. Gölden hızla bir motor geçiyordu. Üstelik bu mevsimde diye düşündü Berlah. Ligert'i geride bırakmışlardı. Önlerindeki düzlükte ise Tuvan uzanıyordu. Bir dönemeci geçip karanlıkta ormana doğru ilerlemeye başladılar. Chance biraz kararsızdı. Belki de bu yolun yalnızca Scherzel'de çıktığını söyledi. Karşılarına bir adam çıktığında arabayı durdurdu. Lamboing'e böyle mi gider? Deri ceketli adam, dost doğru gideceksiniz dedi. Ormanın ucundaki beyaz evlerin sırasına varınca sağa, ormana doğru saparsınız. Sonra arabanın ışıkları altında zıplayıp hoplayan kara beyaz benekli köpeğine ıslık çaldı. Pink, Pink, buraya gel. Üzüm bağlarını geride bırakıp az sonra ormana vardılar. Çamlar farların altında sonsuzluğa değin uzanan kocaman sütunlar gibi karşılarına çıkıyordu. Yol dar ve kötüydü. Arada sırada ağaç dalları camlara çarpıyordu. Sağdan dümdüz aşağıya doğru iniliyordu. Chance arabayı öylesine ağır sürüyordu ki aşağıdaki suyun şırıltısını duyabiliyorlardı. Chance Tuan deresi boğazı diye açıkladı. Öbür yanda ise Tuan'a giden yol uzanıyor. Sol yanda beliren kayalar gecenin karanlığında bembeyaz ışıldıyorlardı. Ay ışığı olmadığından kayalar dışında her yer kapkaranlıktı. Yol artık yukarı doğru çıkmıyordu, dere ise yanı başlarında şırıldıyordu. Sola sapıp bir köprüden geçtiler, önlerinde bir yol uzanıyordu. Tuan Lambo'nun yolu Chance arabayı durdurdu. Farları söndürdü, koyu bir karanlığa gömüldüler. Berlah, ya şimdi ne olacak diye sordu. Şimdi bekleyeceğiz, saat 8:20 var. Bir süre öyle beklediler, saat 8 olup da bir şey çıkmayınca Berlah, Chance'ın planını öğrenmenin zamanı geldiğini söyledi. Kesin bir şey yok komiser bey, Schmid olayında öyle ileri bir aşamada değilim daha. Bir kuşkunuz olmasına karşın siz de karanlıktasınız. Şu olanağı hesaba katıyorum. Bu gece Schmid'in çarşamba günü gittiği yerde gene bir toplantı olabilir ve belki bu toplantıya katılmak üzere birkaç kişi bu yoldan geçebilir. Çünkü günümüzde frak giyinilen toplantılar genellikle kalabalık olur. Bu doğal olarak yalnızca bir varsayım komiser Berla. Ama bizim uğraşımızda her tür varsayım değerlendirilmeli. Komiser pek inanmayarak meslektaşının düşüncelerine karşı çıktı. Schmid'in Tessenberg'e gidişi üzerine Biel, Neuenstadt, Tuan ve Lamboing polisinin yaptıkları araştırmaların bir sonuca varmadığını söyledi. Chance, Schmid'in Biel ve Neuenstadt polislerinden daha becerikli bir katile kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Berlah umurdandı. Chance bunu nereden bilebilir ki? Chance, ben kimseden kuşkulanmıyorum dedi ama Schmid'i öldüren kişiye saygı duyuyorum. Yani burada saygıdan söz edilebilirse... Berlah omuzlarını azıcık yukarı doğru çekmiş, hiç kımıldamadan dinliyordu. Ve siz Chance, saygı duyduğunuz bu kişiyi mi yakalamak istiyorsunuz? Öyle komiser bey. Gene bir süre susup beklediler derken birden Tuan ormanı önlerinde aydınlandı. Bir arabanın farları onları göz kamaştırıcı bir ışığa bürüdü. Yanlarından geçen bir limuzin Lamboing'e doğru yol alıp gecenin karanlığında gözden yitti. Chance motoru işletti, iki araba daha geçti. İçleri dolu kocaman karanlık arabalar. Chance onları izlemeye başladı. Orman sona ermişti. Önlerinde son arabanın farları parlarken kapısının aralığından sızan ışıkla parlayan lokanta levhasını ve bir sürü köy evini geçtiler. Tessenberg düzlüğüne vardılar. Gökyüzü pırıl pırıldı. Yükselen boğa ve batan şılyak yıldızları parlıyor. Jüpiter gökyüzünde alev alev ışıldıyordu. Yol kuzeye doğru döndü. Önlerinde Spitzbergschlossaral'ın koyu çizgileri belirdi. Dağların eteklerinde Lamboing köylerinin Diesse ve Notz'un ışıkları parlıyordu. O sırada önlerinde giden arabalar sola bir tarla yoluna saptılar. Chance arabayı durdurdu. Dışarıyı görebilmek için camı indirdi. Tarlanın orada girişi aydınlatılmış olan ve önünde arabaların durduğu kavak ağaçlarıyla çevrili bir evi belli belirsiz seçebildiler. Sesler onlara değin geliyordu. Sonra herkes eve girdi ve her yer gene sessizliğe gömüldü. Girişteki ışıklar söndü. Chance başka birini beklemiyorlar artık dedi. Berlah arabadan inip soğuk gece havasını içine çekti. Hoş bir duyguydu bu. Chance'ın arabayı yolun solundan oraya döndürüşünü izledi. Lamboing yolu son derecede dardı. Chance da arabadan indi. Komiserin yanına geldi. Tarla yolundan eve doğru yürümeye başladılar. Yol çamurluydu ve su birikintileriyle doluydu. Demek ki buraya da yağmur yağmıştı. Sonra alçak bir duvarın önüne geldiler ama yollarını kesen bahçe kapısı kapalıydı. Duvar boyuna aşan paslı demir parmaklıkların ardından eve baktılar. Bahçe boştu, kavak ağaçlarının arasında duran limuzinler kocaman hayvanları andırıyorlardı. Her yer ıssız gibiydi. Karanlıkta güçlükle demir parmaklıkları asılı levhayı seçebildiler. Levha bir yerinden kopmuş olmalıydı, çarpık duruyordu. Chance arabadan getirdiği cep fenerini açınca levhanın üzerinde koca bir G harfini seçebildiler. Gene karanlıkta duruyorlardı. Chance, gördünüz mü dedi, varsayımım doğruymuş, boş attım dolu çıktı. Sonra memnun bir tavırla, bana bir sigara verin komiser bey diye rica etti, bunu hak ettim. Berlah sigarayı uzattı. Şimdi G harfinin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Çok basit. Gastman. Nasıl? Telefon rehberine baktım. Lamboing'de yalnızca iki tane G var. Berlah şaşkın şaşkın güldü. Sonra öteki G olamaz mı diye sordu. Hayır, öbürü jandarmeriye. Yani jandarma. Yoksa jandarmanın böyle bir olayla ilgisi olabileceğini mi sanıyorsunuz? İhtiyar, her şey olabilir Chance dedi. Chance kibri çaktı ama öfkeyle kavakları savuran esintiden sigarasını yakmakta güçlük çekti. Berlah Lamboing, Diesse ve Linier polislerinin Gastman'ı akıllarına getirmemiş olmalarını şaşırtıcı buluyordu. Ev Lamboing'den kolayca görülebilen bir yerde tam tarlanın ortasındaydı. Böyle bir toplantı ise gizlemeye olanak yoktu. Tersine böyle küçük bir yerde ister istemez dikkati çekiyordu. Chance da bunun yanıtını bilemediğini söyledi. Evin çevresinde dolaşmaya karar verdiler. Birbirlerinden ayrıldılar. Her biri başka bir yönü seçmişti. Chance gecenin karanlığında gözden yitti. Berlah yalnız kaldı. Sağa sola saptı, üşüdüğü için paltosunun yakasını yukarıya çekti. Midesine gene bir ağırlık duyuyordu. İğne gibi batan sancılar yüzünden aldığında soğuk terler birikmişti. Duvar boyu yürüdü ve duvar sağa doğru kıvrıldığında o da saptı. Ev hala koyu karanlığın içindeydi. Berlah yeniden durakladı ve duvara yaslandı. Ormanın kıyısından Lamboing ışıklarını görünce yürümeyi sürdürdü. Duvar yeniden bu kez batıya doğru yön değiştirdi. Evin arka kısmı aydınlatılmıştı. Işık ilk kattaki camlardan geliyordu. Bir piyano sesi duydu, kulak verdi. Biri Bach çalıyordu. Yürümeye devam etti. Hesabına göre şimdi Chance'la karşılaşmalıydı. Işıkların yansıdığı tarlaya doğru dikkatle baktı ve birkaç adım ötesinde bir hayvanın durduğunu çok geç ayrımsadı. Berla hayvanlardan iyi anlardı ama böylesine dev bir yaratıkla hiç karşılaşmamıştı. Hayvanı yeterince göremediği, yalnızca şöyle bir seçebildiği halde yerden yukarıya doğru yükselen gövdesi öylesine tüyler ürperticiydi ki olduğu yerde dona kaldı. Hayvanın pek umursamadan ağır ağır başını çevirip gözlerini nasıl ona diktiğini gördü. Parlak ama bomboş iki deliği andıran yuvarlak gözler. Bu beklenilmedik karşılaşma hayvanın gücü, kuvveti ve tuhaf görünümü Berlah'ı olduğu yerde çivilemişti. Soğukkanlılığını yitirmedi ama eyleme geçmek gerekliliğini unuttu. Korkmadan fakat büyülenmiş gibi hayvana bakıyordu. Kötülük, anlamak, çözümlemek istediği bu büyük yüz onu hep böylesine büyülemişti. Ve köpek ansızın saldırıya geçti. Üzerine atlayan dev bir gölge kaba güç ve öldürme tutkusuyla tutuşan bir canavar. Çılgınca saldırıya geçen yaratığın ağırlığıyla hemen yere yuvarlandı Berla. Korunmak için ancak sol koluyla kendi boğazını kapayabildi. Hiçbir ses, hiçbir korku çığlığı çıkarmadı. Olup biten öylesine doğal ve dünya yasalarına uygun görünüyordu ki. Ama hayvan dişleri arasına aldığı kolunu paramparça etmeden bir silah sesi duydu. Üstündeki gövde sarsıldı ve sıcak bir kan seli elinden aşağıya döküldü. Köpek ölmüştü. Şimdi hayvan tüm ağırlığıyla üzerinde yatıyordu. Berla eliyle bu ıslak kaygan tüyleri yokladı. Güçlükle sendeleyerek ayağa kalkıp elini yerdeki bir iki ot parçasına sildi. Chance geldi, yaklaşırken tabancayı paltosunun cebine attı. Ceketin parçalanmış sol koluna kaygıyla bakarak ''Yaralı değilsiniz ya komiserim?'' diye sordu. ''Yok, hayvan ısıramadı.'' Chance yere çömeldi ve hayvanın kafasını ışığa doğru çevirdi. İrkilerek ''Tam yırtıcı hayvan dişleri'' dedi. ''Bu canavar sizi paramparça edecekti komiserim.'' ''Yaşamımı kurtardınız Chance. Siz yanınızda hiç silah taşımaz mısınız?'' Berla önde hiç devinimsiz duran yığına ayağıyla dokunarak çok ender Chance dedi ve sustular. Çıplak pis toprağın üzerinde yatan ölü köpeğe baktılar. Ayaklarının dibinde kocaman kapkara bir göl belirmişti. Hayvanın boğazından kara bir lav seli gibi oluk oluk akan kan. Başlarını kaldırdıklarında gözlerinin önünde değişik bir sahne belirdi. Müzik kesilmiş, aydınlatılmış camlar ardına değin açılmıştı. Gece giysileri giymiş bir sürü insan camlardan dışarıya sarkıyorlardı. Berlah ve Chance bakıştılar, sahneye çıkmış gibi orta yerde durmaları yadırgatıcı bir duyguydu. Üstelik de tavşanla tilkinin birbirlerine iyi geceler diledikleri böylesine caz çavlak bir yerde diye düşündü komiser öfkeyle. Beş büyük pencereden birinin önünde ötekilerden ayrılan bir adam duruyordu. Tuhaf ve duru bir sesle onlara ne aradıklarını sordu. Berlah sakin sakin polis diye yanıtladı ve mutlaka Bay Gastman'la görüşmeleri gerektiğini ekledi. Adam Bay Gastman'la görüşebilmek için bir köpeğin vurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Üstelik şimdi müzik dinlenecekti, canı Bach dinlemek istiyordu. Camı kendine güvenen kaygısız hareketlerle yine kapadı. Konuşmasında hiçbir öfke belirtisi sezilmiyordu. Daha çok bir umursamazlık vardı. Camlardan sesler geliyordu. Görülmedik şey, buna ne buyurulur müdür bey? Rezalet, bu polis de olacak şey mi efendim? Sonra herkes geri çekildi, camlar ard arda kapandı ve her yer sessizleşti. Polisler için dönmekten başka çare yoktu. Bahçe duvarının önündeki girişte bekleniyorlardı. Heyecanla oradan oraya koşuşan bir gölge gördüler. Berlah Chance'a çabuk ışığı yakın diye fısıldadı. Yanan cep fenerinin ışığında şık bir gece giysisi giymiş olan bir adamın avlak, şişkin, çizgileri belirgin ama biraz yabancı yüzü belirdi. Parmağında ağır bir yüzük parlıyordu. Berlah'ın hafif bir uyarısı üzerine ışık hemen söndü. ''Şişko, kimsiniz be?'' diye homurdandı. ''Komiser Berlah, siz Bay Gastman mısınız?'' ''Milletvekili Schwendi, Albay Schwendi. Burada ileri geri ateş etmeye utanmıyor musunuz baş belaları?'' Berlah soğukkanlılıkla ''Bir soruşturma yapıyoruz. Bay Gastman'la görüşmemiz gerekiyor sayın milletvekili.'' dedi. Ama milletvekili yatışacağı benzemiyordu. ''Bir ayrıcalığınız mı var?'' diye gürledi. Berlah adamın öteki ünvanını kullanmaya karar verdi ve albayın yanıldığını, kendisinin hukukla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Ama albay milletvekilinden de baskın çıktı. ''Öyleyse komünistsin, baş belası.'' Bir albay olarak burada müzik dinlenirken silah atılmasına izin veremezdi. Batı uygarlığına karşı her tür gösteriyi kınıyordu. İsviçre gereğinde askeri düzeni sağlamasını bilirdi. Milletvekilinin dünyadan haberi olmadığına göre Berlah'ın işi başka türlü ele alması gerekiyordu. Kesin bir tavırla milletvekilinin söyledikleri tutanağa geçirilmeyecek Chance diye buyurdu. Milletvekili birden kendine geldi. Ne tutanağı? Berlah, Bern'de görevli bulunan bir polis komiseri olarak polis memuru Schmid'in öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma yaptığını söyledi. Görevi gereği çeşitli kişilerin belirli sorulara verdikleri yanıtların bir tutanağını hazırlıyordu. Ama bir an hangi ünvanı kullanacağını bilemediği için durakladı. Ama albay herhalde durumu pek doğru olarak değerlendiremediğinden milletvekilinin sözleri tutanağa geçirilmeyecekti. Albay şaşırmıştı. Siz polistensiniz dedi. O zaman durum değişir. Özür dilerim diye ekledi. Öğleyin Türk Başkonsolosluğunda yemek yemişti. Öğleden sonra İsviçre Kılıcı adlı albaylar toplantısına başkan seçilmiş, ardından onuruna içkili bir yemek verilmişti. Üstelik öğleden önce de parti örgütünün özel bir oturumunda bulunmuştu. Şimdi de dünyaca ünlü bir piyanistle birlikte Gastmann'daki şu toplantı. Ayakta duramayacak derecede yorgundu. Berlach gene Bay Gastmann'la görüşme olanağının olup olmadığını öğrenmek istedi. Schwendi, Gastmann'dan ne istiyorsunuz dedi. Onun öldürülen polis memuruyla ne ilgisi olabilir ki? Schmidt geçen çarşamba onun konuğuydu. Tuvana dönüşünde öldürüldü. Milletvekili şu tersliğe bak dedi. Gastmann da olur olmaz herkesi çağırır. Sonra da böyle durumlara düşeriz. Sustu ve düşünmeye başladı. Sonra ben Gastmann'ın avukatıyım diye konuşmasını sürdürdü. Neden özellikle bu gece geldiniz? Hiç olmasa telefon edebilirdiniz. Berlah bu olayın Gastmann'la ilgisini ancak yeni ayrımsamış olduklarını söyledi. Albayın aklı pek yatmamıştı. Ya köpeğin ilgisine? Üzerime saldırdı, çansla vurmak zorunda kaldı. Schwendi biraz yumuşayarak, pekala dedi ama Gastmann'la şimdi gerçekten görüşemezsiniz. Polisin de bazı toplum kurallarına saygı göstermesi gerekir. Ben bugün bir aralık Gastmann'la konuşur, yarın da büronuza gelirim. Yanınızda Schmid'in bir resmi var mı? Berlah cüzdanından bir fotoğraf çıkarıp ona uzattı. Milletvekili teşekkür ederim dedi. Sonra selam verip eve girdi. Şimdi Berlah ile Chant gene paslı demir parmaklıkların önünde tek başlarına kalmışlardı. Ev gene eskisi gibiydi. Berlah bir milletvekiline karşı gelinmez dedi. Dokunulmazlığı vardır. Üstelik de hem albay hem de avukatsa yedi canlı demektir. Ortada kaldık işte. Elimiz kolumuz bağlı. Chant sesini çıkarmadı. Düşünüyor gibiydi. Sonunda saat 9 oldu komiserim dedi. Yapacağımız en iyi iş Lamboing polisine gidip Gastmann üzerine görüşmek olacak. Tamam dedi Berlah, bunu yapabilirsiniz. Lamboing'de nasıl oluyor da Schmid'in Gastmann'ın konuğu olduğunu bilmiyorlar. Bunu öğrenmeye çalışın. Ben Boğaz'ın oradaki küçük lokantaya gideceğim. Midem için bir şeyler yapmalıyım. Sizi orada beklerim. Tarla yolundan dönüp arabaya vardılar. Chans arabaya binip yola çıktı. Birkaç dakika sonra Lamboing'e vardı. Polisi lokantada buldu. Köylülerin az ötesinde Tuvan'dan gelmiş olan Klenin'in masasında oturuyordu. Görüşüyorlardı. Lamboing'li polis ufak tefek şişman ve kızıl saçlıydı. Adı Jean-Pierre Charnel'di. Chans aralarına katılınca polislerin Bern'deki meslektaşlarına karşı duydukları soğukluk kısa sürede yok oldu. Yalnız Charnel Fransızca yerine Almanca konuşulmasından hoşnut kalmamıştı. Almancayı pek iyi bilmiyordu. Beyaz şarap içler, Chans peynir ekmek yedi. Ama Gastmann'dan geldiğini kimseye söylemedi. Yalnızca onlara bir iz bulup bulmadıklarını sordu. Charnel non dedi. Yok hiçbir iz. On a rien trouve, orada hiçbir şey bulmak yok. Bu çevrede yalnızca bir kişi bu olayla ilgili olabilirdi. Rolie'de bir ev satın almış olan, evine durmadan konuklar girip çıkan, çarşamba günü de büyük bir davet vermiş olan Gastmann adında biri. Ama Schmid oraya gitmemişti. Gastmann'ın hiçbir şey bildiği yoktu. Schmid'in adını bile duymamıştı. Schmid, nöte paşe, Gastmann, impossible. Hiç olmaz böyle bir şey. Chans bu bozuk konuşmayı dinledikten sonra o gün Gastmann'a gitmiş olan kişilerin de sorguya çekilmesi gerektiğini söyledi. Klen'in bunu yapmış olduğunu açıkladı. Ligertz'in az ötesindeki Schernelz'de Gastmann'ı çok iyi tanıyan, sık sık ona konuk giden, çarşamba günkü çağrıya da katılmış olan bir yazar oturuyormuş. O da Schmid ile ilgili hiçbir şey bilmiyormuş, adını bile duymamışmış. Ayrıca bir polisin Gastmann'ın evine girip çıkabileceğini aklı almıyormuş. Chans alnını kırıştırarak demek bir yazar dedi. Şu yaratığı gidip bir de ben inceleyeyim. Yazarlar bir tuhaftır ama bu çok bilmişlerle baş edebilirim gene de. Sonra ya bu Gastmann kimmiş Charnel diye soruşturmayı sürdürdü. Lamboikli polis hayranlıkla ''Un Monsieur Trericher'' diye yanıtladı. ''Vardır su gibi parası ve çok noble. Benim nişanlıma verdi bahşiş. Övünerek garson kızı gösterdi. Tam bir kral gibi ama hiçbir amaçla değil. Yok hiçbir zaman. Mesleği nedir? Filozof. Bundan ne anlıyorsun Charnel? Bir adam çok düşünmek, hiçbir şey yapmamak. Ama para kazanması gerekir.'' Charnel başını salladı. O kazanmaz para ama vardır parası. Bütün Lamboy köyü için verir bir vergileri. Bu yeter bize. Gastmann tüm köyün en sevimli insanıdır. Şu Gastmann'ı da şöyle bir ele almak gerekecek dedi Chans. Yarın ona giderim. Charnel o zaman köpeğine dikkat diye uyardı. Çok tehlikeli bir hayvan. Chans ayağa kalktı ve Lamboing'li polisin omzuna vurdu. Hah, ben onunla baş edebilirim. Chancellor'ın kendisini beklediği lokantaya gitmek üzere Clanny ile Charnel'den ayrıldığında saat 10 olmuştu. Ama Gassman'ın evine sapan tarla yolunda arabayı gene durdurdu. Arabadan inip ağır adımlarla bahçe kapısına doğru yürüdü. Sonra duvar boyu yürümeyi sürdürdü. Ev gene az önceki gibi karanlık ve sessizdi. Esintide savrulan dev gibi kavak ağaçlarıyla çevrilmişti. Limuzinler hala park yerinde duruyorlardı. Ama Chance evin çevresinde dolaşmadı. Yalnızca evin aydınlatılmış arka kısmını görebileceği bir köşeye doğru gitti. Sarı camların ardında tek tük insan gölgeleri beliriyordu. Chance görünmemek için iyice duvara yaslandı, tarlaya doğru baktı. Köpek artık yerde yatmıyordu, biri onu götürmüş olmalıydı. Yalnızca kan birintisi camdan yansıyan ışıkta kara kara parlıyordu. Chance arabaya döndü. Boğaz'daki lokantada Berlah'ı bulamadı. Garson kadın Berlah'ın bir kadeh içtikten sonra yarım saat önce yola çıkmış olduğunu söyledi. Lokantada 5 dakika bile kalmamıştı. Chance ihtiyarın ne yapmış olduğunu düşündü ama daralan yol tüm dikkatini üzerine çektiğinden düşünmesini sürdüremedi. Bir süre önce arabayı park edip beklemiş oldukları köprüden sonra ormandan geçti. Sonra başından tuhaf ve ürkünç bir olay geçti, düşündürücü bir olay. Hızla giderken birden aşağıda beyaz kayaların arasında ayna gibi parlayan gölü gördü. Olay yerine gelmiş olmalıydı. Tam o anda kayaların arasından fırlayan kara bir gölge arabayı durdurması için işaret verdi. Chance ister istemez durdu ve arabanın sağ kapısını açtı ama aynı anda pişman oldu. Çünkü aynı olayın vurulmadan hemen önce Schmid'in de başından geçmiş olduğunu anımsadı. Elini paltosunun cebine sokup tabancasını kavradı, silahın soğukluğu içine bir dinginlik verir gibi oldu. Gölge daha da yaklaştı, o zaman onun Berlah olduğunu gördü. Ama heyecanı geçmemişti, nedenini anlamadığı bir yılgıya kapılarak bembeyaz kesildi. Berlah eğildi, birbirlerine baktılar. Bu bakışma sanki saatler sürdü. Oysa ancak 1-2 saniye geçmişti. İkisi de tek sözcük bile konuşmadı. İkisinin de gözleri donmuş gibiydi. Sonra Berlah Chance'ın yanına yerleşti. Chance elini gizli silahından uzaklaştırdı. Berlah umursamaz bir sesle "Yola devam et Chance," dedi. Chance ihtiyarın kendisine "sen" dediğini duyunca irkildi ama bu olaydan sonra komiser onu hep böyle çağırdı. Ancak bir yeli geçtikten sonra Berlah sessizliği bozdu ve Chance'a Lomboing'de ne öğrenmiş olduğunu sordu. Oradan söz ederken artık Fransızca adını kullanalım dedi. Charnel ile Clanny'nin öldürülen Schmid'in Gassman'a gitmiş olmasını pek olası bulmadıklarını duyduğunda sesini çıkarmadı. Clanny'nin sözünü etmiş olduğu yazarla da kendisinin görüşeceğini söyledi. Chance her zamankinden daha canlı başta bilgi veriyordu. Konuşulmaya başlandığında rahatlamıştı. İçindeki tuhaf heyecanı bastırmak istiyordu. Ama bataklıklara vardıklarında gene sustular. Saat 11'i geçe Berlah'ın Altenberg'deki evi önünde duruldu. Komiser arabadan indi. Chance'ın elini sıkarak "sana gene teşekkür ederim Chance," dedi. "Aslında insan söylemeye çekiniyor ama benim yaşamımı kurtardın." Berlah hızla uzaklaşan arabanın farları gözden yitene dek orada durdu. Artık arabayı istediği gibi sürebilir. Kilitlenmemiş olan evine girdi. Kitaplarla dolu olan girişte elini paltosunun cebine götürüp bir silah çıkardı. Özenle yazı masasının üzerindeki yılanın yanına koydu. Bu kocaman ağır bir tabancaydı. Sonra kalın paltosunu ağır ağır çıkardı. Soyununca sol kolunun köpeklerini saldırıya alıştıran kişilerin kullandıkları türden kalın sargılarla sarılmış olduğu ortaya çıktı. Ertesi günü ihtiyar komiser deneyimlerine dayanarak bazı tatsızlıklarla karşılaşacağını düşündü. Lutz'la tartışmalarını hep böyle tanımlardı. Altenberg Köprüsü'nden yürüyerek geçerken kendi kendine "şu cumartesileri iyi biliriz," diyordu. Memurlar hafta boyu dalga geçip dururlar, sonra da sinirli olup çatacak birini ararlar. Saat 10'da Schmid'in cenazesine gideceğinden üstünde siyah resmi bir giysi vardı. İçini en çok sıkan da şu cenaze törenini atlatamamış olmasıydı. Schwendi saat 8'e az geçe Berlah'la değil Lutz'la görüşmeye geldi. Bir gece önceki olayları Chant Lutz'a bildirmişti. Schwendi Lutz'la aynı partideydi. Bağımsızların tutucu Liberal Sosyalist Partisi. Bu partiyi olanca gücüyle desteklemişti ve Lutz senatör seçilmediği halde oturumdan sonra verilen bir yemekte onunla senli benli olmuştu.